Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1-7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Rahman Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle, 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Şehrivar 1404, Hicri Kameri 23 Rebiül Evvel 1447 ve Miladi Takvimli 16 Eylül 2025 Salı. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu sunacağım. Ardından İran Hanım Podcast'i, İslam'ı Tanıyalım, Dünyada Su Krizi, Umutlar ve Endişeler ve Aile Ocağı, Sevgi ve Aşk Yuvası programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı, İran ve Tacikistan ilişkilerinin memnuniyet verici şekilde gelişmekte olduğunu belirtti. İran, Siyonist rejim İsrail'in Katar'a saldırısının bölgesel ve küresel barış için tehdit olduğunu belirtti. İran ve Venezuela arasında nükleer işbirliği gelişme yolunda. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Siyonist rejimin Katar'a yönelik saldırısını kınadı. Son günlerde Gazze şehrine 850 hava saldırısı düzenlendi. Ve Birleşmiş Milletler Gerçekleri Araştırma Komitesi, İsrail'in soykırım suçu işlediğini belirtti. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İran ile Tacikistan arasındaki ilişkilerin dilsel, tarihsel, kültürel ve medeniyet ortaklıklarına dayanarak memnuniyet verici bir şekilde geliştiğini, iki ülkenin birbirleriyle işbirliği yapabilecek iyi kapasiteleri sahip olduğunu ve bu kapasitenin harekete geçirilmesinin iki halkın çıkarlarını sağlayacağını ifade etti. İran'ın haberine göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, pazartesi günü Katar'ın Doha kentinde düzenlenen İslam ülkeleri ve Arap Birliği liderlerinin olağanüstü toplantısı sırasında Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamoğlu Rahman ile yaptığı görüşmede kendisiyle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi. Görüşmelerimiz arasındaki mesafe kısaldığında bu buluşmalar resmi diplomatik çerçevenin dışına çıkarak samimiyet ve dostlukla şekilleniyor. Bu durum ikili işbirliğinin kolaylaştırılmasına ve hızlandırılmasına yardımcı oluyor. İran'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ali Bahreyni, Siyonist rejimin Katar'a yönelik askeri saldırısını kınayarak, uluslararası toplumun hareketsiz kalmaya devam etmesi halinde bu rejimin saldırganlığı ve yayılmacılığı kanserli bir tümör gibi yayılacak ve tüm bölgenin güvenliğini tehdit edecektir uyarısında bulundu. Ali Bahreyni, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin olağanüstü toplantısında şu ifadeleri kullandı. Bu saldırganlığın açık bir mesajı var. Tarihi sistematik soykırımlarla, tekrarlanan saldırganlıklarla ve bu suçları işlerken kibirle dolu bir rejim için değil, hepimize ciddi bir uyarıdır. Yasal ve ahlaki ilkeleri savunmadaki başarısızlığımız, şeytani bir varlığın küresel düzeni ve güvenliği yok etmesine zemin hazırlamıştır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail rejiminin Katar Devleti'ne yönelik askeri saldırısının incelenmesi başlıklı olağanüstü toplantısı 16 Eylül Salı günü Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantı İslam Ülkeleri Grubu ve Katar hükümetinin talebi üzerine 9 Eylül'de Siyonist rejimin Katar topraklarına düzenlediği saldırıya tepki olarak düzenlendi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ile Venezuela Bilim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, radyoaktif ilaç üretimi ile nükleer eğitim ve araştırma alanlarında ikili işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladılar. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Viyana'da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 69. Genel Konferansı kapsamında Alberto Quintero ile yaptığı görüşmede Venezuela'daki yaptırımlar nedeniyle çalışamaz hale gelen nükleer hızlandırıcıların yeniden faaliyete geçirilmesi konusunu ele aldı. İranlı uzmanlar bu ekipmanların onarımı ve yeniden çalıştırılması için sunduğu teknik çözümler Venezuela tarafından memnuniyetle karşılandı. Taraflar ayrıca bilimsel ve endüstriyel işbirliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldılar. Venezuela Bilim Başkanı Gabriel Jimenez'in yakında bir heyetle birlikte İran'ı ziyaret etmesi planlanıyor. Bu ziyaretin işbirliği sürecini hızlandırması bekleniyor. İran İnsan Hakları Kurulu Genel Sekreteri, İsrail rejiminin işlediği suçların durdurulması ve sürekli saldırganlığının engellenmesi konusunda Birleşmiş Milletler'in daha ciddi adımlar atması gerektiğini vurguladı. İran İnsan Hakları Kurulu Genel Sekreteri Nasir Sarraj, Cenevre'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiser Yardımcısı Neda El-Naşif ile yaptığı görüşmede, İsrail rejiminin İran'a yönelik yasa dışı saldırılarının insan hakları boyutunu ele aldı ve Birleşmiş Milletler'in bu rejimin suçlarını durdurma konusundaki kararlılığının önemine dikkat çekti. Görüşmeye İsrail rejiminin İran'a karşı yürüttüğü 12 günlük savaşta şehit düşenlerin ailelerinden bazıları da katıldı. Görüşmede rejimin konutlara, hastanelere, medya merkezlerine yönelik kör saldırıları ve tüm bir ailenin hedef alındığı toplu katliamlar gibi örnekler dile getirildi. Şehit aileleri Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları yetkililerinden kurbanların sesini dünyaya duyurmaları yönünde taleplerini yinelediler. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin çeşitli ülkelerin temsilcileri Siyonist rejimin Katar'a yönelik saldırısını kınadılar. Kuveyt temsilcisi Gazze'de ateşkes için insani ve arabulucu rol üstlenen Katar'a yönelik İsrail rejiminin saldırısını kınadığını belirtti. Pakistan temsilcisi ise İsrail'in Katar'a saldırısının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu söyledi ve Gazze'deki savaşı sona erdirmek için Katar'ın arabuluculuğunun desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Arap Ülkeleri Grubu adına konuşan Cezayir temsilcisi, İsrail'in Katar'a saldırısını uluslararası hukuk ihlali olarak nitelendirdi ve uluslararası toplumun bu ihlalleri durdurmak için harekete geçmesi gerektiğini söyledi. İsrail rejiminin Kanal 12 televizyonu son günlerde Gazze şehrine yönelik yüzlerce hava saldırısının gerçekleştiğini bildirdi. Habere göre İsrail Hava Kuvvetleri son günlerde Gazze'ye yönelik kara saldırısına zemin hazırlamak amacıyla 850 hava saldırısı düzenledi. Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik kara saldırısının resmen başlamasıyla birlikte bir İsrailli yetkili işgal güçlerinin bölgenin derinliklerine nüfuz ettiğini iddia etti. Reuters bir İsrail askeri yetkilisine dayandırdığı haberinde işgalci askerlerin kara yoluyla Gazze şehrinin iç bölgeleri ilerlediğini öne sürdü. El Cezire televizyon muhabiri ise işgalci İsrail güçlerinin Gazze'nin güneybatısında yer alan Tel El Hava mahallesindeki konutları yıkmakta olduğunu bildirdi. Birleşmiş Milletler Gerçekleri Araştırma Komitesi, Siyonist rejimin Gazze şeridinde soykırım suçu işlediğini ve bu rejimin üst düzey yetkililerinin başbakan da dahil olmak üzere soykırımı teşvik eden kişiler olduğunu açıkladı. İngiliz gazetesi The Guardian'a göre Birleşmiş Milletler'in Araştırma Komitesi raporunda katliamların boyutu, yardım girişlerinin engellenmesi, zorunlu göç ettirme ve doğurganlık kliniklerinin yıkımı gibi örneklere yer verildi. Komite insan hakları grupları ve diğer kuruluşların benzer sonuçlara vardığını belirterek bu değerlendirmeleri destekledi. Birleşmiş Milletler'in İşgal Altındaki Topraklar Araştırma Komitesi Başkanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi eski yargıcı Navi Pillay şöyle dedi. Gazze'de bir soykırım yaşanıyor. Bu suçun sorumluluğu son 2 yıldır Gazze'deki Filistinlileri yok etmeyi amaçlayan bir soykırım kampanyasını yürüten en üst düzey İsrail yetkililere aittir. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Gazze şeridindeki raporuna göre şimdiye kadar bu bölgede 64 binden fazla kişi şehit olurken halk açlıkla mücadele ediyor. Avrupa Birliği Gazze şeridinde savaşın genişlemesi nedeniyle Siyonist rejime karşı bazı yaptırımlar uygulayacağını duyurdu. Reuters haber ajansı Avrupa Komisyonu'nun çarşamba günü Siyonist rejime karşı yeni yaptırımları onaylayacağını bildirdi. Avrupa Komisyonu açıklamasına göre Siyonist rejimin Gazze kentindeki operasyonlarının genişlemesi daha fazla yıkım ve ölüme yol açacaktır. Komisyon sözcüsüne göre bu yaptırımlar kapsamında Avrupa Birliği ile Siyonist rejim arasındaki bazı ticari anlaşma maddeleri askıya alınacaktır. İngiltere Dışişleri Bakanlığı da bu vesileyle yaptığı açıklamada Gazze'deki askeri operasyonların genişlemesinin durdurulması gerektiğini belirtti. Çünkü bu durum İsrail'i esirlerin özgürlük umutlarını ortadan kaldırmakta ve Gazze sakinleri için daha fazla sefalet getirmektedir. İngiltere Dışişleri Bakanı, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik yeni saldırısını dehşet verici ve düşüncesizce tanımlayarak bu bölgede acil bir ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şunları yazdı. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik yeni saldırısı tamamen düşüncesizce ve dehşet verici bir eylemdir. Bu sadece daha fazla kan dökülmesini, masum sivillerin öldürülmesini ve İsrail esirlerin hayatlarının tehlikeye girmesini yol açacaktır. Siyonist rejim 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye karşı yürüttüğü yıkıcı savaşta şu ana kadar 64 binden fazla kişi şehit olurken 10 binlercesi yaralandı. Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Mescid-i Aksa yakınlarında Silvan bölgesinde sembolik bir kazı yaparken çekilen fotoğrafının yayınlanması kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Fotoğrafta Rubio'nun yanı sıra İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu da yer alıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz dünya genelinde ifade özgürlüğündeki düşüşle ilgili. Uluslararası Demokrasi ve Seçim Destekleme Enstitüsü'nün 2025 yılı raporu, dünya genelinde ifade özgürlüğünün ciddi bir düşüş yaşadığını ve Amerika'nın gerileyen demokrasiler listesine girerek bu süreçte önemli bir rol oynadığını ortaya koydu. Londra'da yayımlanan The Guardian gazetesine göre, Stockholm merkezli Uluslararası Demokrasi ve Seçim Destekleme Enstitüsü, 2025 Küresel Demokrasi Durumu yıllık raporunda son 5 yılda 94 ülkede demokrasinin zayıfladığını ve yalnızca yaklaşık 3'te 1'inin ilerleme kaydettiğini açıkladı. Enstitünün genel sekreteri Kevin Casas Zamora şu uyarıda bulundu. Demokrasi, otoriterliğin yeniden yükselişi ve büyük sosyal ekonomik dönüşümlerle tam anlamıyla bir fırtınayla karşı karşıya. Direnebilmek için demokratik hükümetler hem seçimleri ve hukuk devletini korumalı hem de adalet, kapsayıcılık ve ortak refahı sağlamak üzere yapısal reformlara gitmelidir. 1975'ten bu yana 174 ülkenin demokratik performansını değerlendiren enstitü, medya özgürlüğünün 1/4 ülkede gerilediğini ve bu düşüşün veri toplamaya başlandığından beri en düşük azalma olduğunu belirtti. Afganistan, Burkina Faso ve Myanmar en büyük düşüşü yaşayan ülkeler oldu. Bu üç ülke iç çatışma, yoksulluk ve ciddi istikrarsızlıkla mücadele ediyor. Güney Kore ise 4. en büyük düşüşü kaydetti. Dönemin Cumhurbaşkanı, gazetecilere yönelik iftira davaları ve eleştirel medyaya baskı yoluyla medya alanını daralttı ve bu yılın başlarında görevden alındı. Raporda medya krizine dair çeşitli örnekler sunuluyor. Örneğin Yeni Zelanda'da medya piyasasının küçülmesi nedeniyle gazetecilerin 1/4 yalnızca 5 işverene çalışıyor. Filistin'de Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 200 gazeteci öldürüldü ve İsrail, yabancı gazetecilerin Gazze'ye serbestçe girişini engelledi. Ayrıca 2024-25 yılları arasında El Cezire kanalı hem İsrail hem de Filistin yönetimi tarafından güvenlik endişeleri gerekçesiyle kısıtlandı ve faaliyetleri durduruldu. Buna karşılık Şili ifade özgürlüğünde en büyük ilerlemeyi kaydetti. Gazeteciler ve ailelerini koruyan yasaların kabul edilmesi buna etkili oldu. Olumsuz tabloya rağmen Afrika, küresel demokratik ilerlemenin %24'ünü oluşturdu. Botswana ve Güney Afrika örnek ülkeler arasında yer aldı. Ürdün'de 2024'teki parlamento seçimleri şeffaflık artışı nedeniyle övgü aldı ve Polonya'da ilerleme gösterdi.
Radyo Podcast. Sevgili İran Hanım dinleyicileri, hepinize merhaba. Bugün Kermanşah yolculuğumuza benimle birlikte devam edin. Bu bölümde renkler, desenler ve hikayelerle dolu bir dünyaya adım atacağız. Önceki bölümde Kuhestan Parkı'nda sıcakkanlı bir Kermanşahlı aileyle tanıştığımızı hatırlıyor musunuz? Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Kahve Perya ve Purya buluşmayı bekliyordu. Heyecanla hazırlandık ve geleneksel Kermanşah çarşısına doğru yola koyulduk. Çarşıya girdiğimizde ilk hissettiğimiz şey atmosferdeki bir değişiklik. Dışarıda sokak gürültüsü olabilir ancak çarşının eski Arnavut kaldırımlarına adım attığınız anda her şey değişmiş gibi geliyor. Baharatın kokusu, taze ekmek ve geleneksel tatlıların aroması, dikiş makinesinin sesi ve bazen de esnafın sessiz sohbetleri size iyi ve hoş bir his veriyor. Bu çarşı sadece alışveriş yapılan bir yer değildir. Aynı zamanda canlı bir sosyal alandır. Burada bu şehrin ve bölgenin insanların yaşamlarını yakından ve kişisel olarak yaşayabilirsiniz. Kermanşah geleneksel pazarının benim için en büyüleyici yanlarından biri pazarda el sanatlarını satan kadınları izlemekti. Dükkanlarında müşterilere sanatlarını tanıtmakla meşgul olan kadınlar. Açıkçası benim için bu kadınların her biri renkler, desenler ve hikayelerle dolu bir kitap gibiydi. İçlerinden biri küçük ahşap masasında oturmuş, mor bir kıyafete parçasına minik altın çiçekler işliyordu. Diğeri güzel çiçekli bir atkı takmış, kilim ve halılarla dolu rafların yanında duruyor, dokunduğu halıların hikayelerini coşkuyla anlatıyordu. Uzun halı dokumacılı günlerinden son düğümü atıp yarattığı sanat eserine gururla bakana kadar. Biraz daha ileride duvarları rengarenk kilimlerle dolu küçük bir dükkana geldik. Dükkan sahibi yüzü güneş yanığı, orta yaşlı bir kadındı ve tüm bu ayakkabıları pamuk ipliğiyle dokuduğunu söylüyordu. Yılların emeğinin izlerini taşıyan elleriyle terliklerden birini aldı ve bunların ayaklarını yazın nasıl serin, kışın nasıl sıcak tuttuğunu sabırla bana gösterdi. Gözlerinde hem beceriyi, hem sevgiyi, hem de bu toprakların sanatını yüzyıllardır yaşatan o güzel azmi görebiliyordunuz. Pazarın bir başka köşesinde, küçük ve aydınlık dükkanında, kucağında bebeğiyle duran genç bir kadın gördük. Raflar el yapımı takılarla doluydu. Cam boncuklu kolyeler, küpeler ve rengarenk ipliklerle örülmüş bilezikler. Her birinin bir hikayesi var gibiydi. Bu işe nasıl başladığını sorduğumda, bunu büyük annesinden öğrendiğini ve bir gün kızına da aynı sanatı öğretmek istediğini söyledi. Evet, İranlı kadınlar evde nazik ve örnek anneler olmanın yanı sıra sanatlarını ve ilgi alanlarını da sürdürüyor ve iş piyasasında güçlü ve başarılı bir konuma sahipler. İranlı bir kadın hem evine ve ailesine özen gösterir hem de ekonomi alanında gayretli ve ciddi bir şekilde çalışır. Kermanşah geleneksel pazarını ziyaret etmem, bu pazarın sadece bir alım-satım yeri olmadığını, kendi elleriyle kültür ve kimlik yaratan kadınların sanatlarının sergilendiği bir yer olduğunu gösterdi. Şehrin geleneksel pazarında izlediğimiz ve sizin için de anlattığım Kermanşah kadınlarının güzel sanatlarını gördükten sonra, Kermanşah geleneksel pazarının genel özelliklerini de tanımak daha iyi olacaktır. Bu çarşı Zend Hanedanlığı döneminde inşa edilmiş ve Kacarlar döneminde genişletilmiştir. Şu anda bu çarşıda her biri kendine özgü bir isme ve atmosfere sahip 18 sokak veya geçit bulunmaktadır. Demirci ve bakırcıların sokaklarından kuyumcu ve kurabiyecilere kadar. Alçak tavanı ve loş ışığıyla sanki tarihte bir yolculuk yapıyormuşsunuz hissi veren Tarike Bazar adlı bir sokak bile var. Bu çarşıda bir zamanlar ticaret kervanlarının konaklandığı evler ve kervansaraylar da bulunuyor. Bu evlerden birine adım attığınızda etrafı odalarla çevrili bir avluyla karşılaşıyorsunuz. Bazıları renkli kumaşlarla, bazıları ise ışıkta parlayan bakır kaplarla dolu. Kadınlar ve erkekler yan yana çalışıyor. Çarşının özel bölümlerinden biri de iğne oyacıları, kuyumcular ve diğer mesleklerden zanaatkarların ve incelikli işçilerin çalışma alanıdır. Kermanşah'ın geleneksel çarşısının kendine özgü timçeleri ve çarsukları var. Tuğla kubbeleri ve orijinal Çini işçiliğiyle çarsuklar birkaç sıranın birleştiği yerlerdir. Tavandaki deliklerden ışık sızar ve gölge ışık oyunu mekana şiirsel bir atmosfer katar. Timçe, altın ve halı gibi pahalı eşyanın genellikle satıldığı küçük, kapalı bir evdir. Timçe-i Seyyid İsmail, Kermanşah pazarındaki pahalı el yapımı halılarla dolu bu küçük evlerden biridir. ve burası hediyelik eşya için gerçek bir cennettir. Kermanşah'ın pirinçli kurabiyesi ve hurmalı kurabiyesi gibi meşhur tatlılarından el yapımı kilim ve halılara, bakır kaplara, geleneksel kumaşlara ve hala aynı eski kesim ve nakışlarla dikilen Kürt kıyafetlerine kadar. Her biri şehrin kimliğinden bir parçasını taşır. Çarşının çevresi etkileyici ayna işçiliğiyle Bigler Beyi tekkesi veya etkileyici mimarisiyle uzaktan kendini gösteren Şafii Camisi gibi tarihi mekanlarla da doludur. Burada hem çarşıda dolaşabilir hem de Kermanşah tarihinin bir bölümünü izleyebilirsiniz. Şehrin geleneksel çarşısında uzun bir yürüyüşün ardından aynı Kermanşahlı ailenin geleneksel giyim atölyesine gittik. Çarşının yakınında şehrin eski sokaklarından birinde Kajal sanatı yazan bir tabela dikkatimizi çekti. Kajal, Kürtçe'de kadın ismi olup kara gözlü güzel anlamına gelir. Atölyenin güzel bir ismi vardı ve Kajal sanatını izlemek için can atıyorduk. Kibar Kermanşahlı bey ve bayan bizi sıcak bir şekilde karşıladılar ve atölyenin farklı bölümlerini tanıttılar. Bahçede birkaç kadın sanatçı çalışıyordu. Biri büyük bir makasla yakut kırmızısı kadife kumaş kesiyor, diğeri zümrüt yeşili kumaşa altın iplikle çiçek dikiyordu. Üçüncüsü küçük bir vazoya küçük gümüş pullar dikiyor ve sonuncusu da kumaşları ahşap raflara sabırla yerleştirip diziyordu. Atölyenin küçük pencerelerinden içeriye ışık sızıyor, kumaşları aydınlatıyor ve renklerine hayat veriyordu. Her yer geleneksel desenli kumaşlarla, geleneksel kıyafetli Kürt kadınlarının eski fotoğraf çerçeveleriyle ve rengarenk kurdeleler ve boncuklarla dolu raflarla doluydu. Ailenin annesi gururla şöyle dedi: "Bu kıyafetleri ellerimiz ve yüreğimizle dikiyoruz. Her birinin kendine özgü bir hikayesi var." Perya heyecanla masalardan birine yaklaştı ve şöyle sordu: "Yardımcı olabilir miyim?" Genç kadın güldü ve şöyle dedi: "Elbette. Gel yanıma otur." Atölyede çalışan kadınlardan biri önüme yarı dikilmiş bir elbise koydu. Etek uzundu ve parlak ipliklerle işlenmiş güzel çiçeklerle doluydu. Kollarının manşetleri kadife kurdelelerle güzelce işlenmişti. Dikkatlice baktığınızda her çiçek küçük bir sanat eseri gibiydi. Zarafet ve güzellikle doluydu. Ailenin annesi bize taze demlenmiş çay ve tarçın kokusu havayı saran yerel kurabiyeler getirdi. Çay içerken annesiyle birlikte ilk basit dikişleri öğrendiği günleri, müşterilerin gözlerindeki mutluluk ışıltısını gördüğü anları ve müşterilerin memnuniyetinin onu günün tüm yorgunluğundan kurtardığını anlattı. Kermanşahlı kadın şöyle dedi: Bu kıyafetleri sadece satmak ve para kazanmak için işlemiyoruz. Her nakış geçmişin bir kalıntısıdır. Eğer kenara çekilirsek bu sanat yavaş yavaş unutulacaktır. Bu kıyafetlerin her biri kimliğimizin ve kültürümüzün bir parçasıdır. Sözleri gerçekten güzeldi. Etrafıma bakarken atölyenin her köşesinin bana eski bir hikaye fısıldadığını hissettim. Renkleriyle beni Kermanşah'ın rengarenk doğasının ortasında alıp götüren güzel desen ve tasarımlardaki kıyafetleri ve kumaşları izlemek çok keyifliydi. O anda gözlerim masanın üzerindeki turkuaz bir kumaşa takıldı. Kumaşın üzerindeki desenler Kermanşah'ın bahar çiçekleriyle kaplı dağlarını andırıyordu. Kadınlardan biri bu tasarımın doğanın her bahar çiçek ve yeşilliklerden oluşan bir halı gibi serdiği Bistun Dağı'nın yamaçlarından ilham aldığını söyledi. Bistun'dan ilham alan kumaş üzerindeki desenin güzelliği o kadar etkileyiciydi ki, gezimizin bir sonraki durağı olan Bistun Dağı'nı seçmemize sebep oldu. Elbette Bistun Dağı'nın tam olarak nerede olduğu, özelliklerinin neler olduğu ve güzelliğinin anlatılması bir sonraki bölüme bırakılacaktır. Sevimli bir Kermanşah ailesinin geleneksel giyim atölyesini ziyaret etmek, gezimizin en güzel anlarından biriydi. O nazik Kermanşah ailesinin atölyesinden çıkıp onlara veda ettiğimizde, atölyede gördüğümüz tüm güzellikler hala aklımızdaydı. Ve tüm bu güzelliği, sanatı, kültürü ve özgünlüğü yeniden düşünmek, İranlı olmamız ve İranlı kadınların bu kadar sanatçı ve başarılı olmaları nedeniyle gurur duymamızı sağladı. Çarşı çevresindeki eski sokaklarda yürürken dikiş makinesinin sesi ve atölyedeki sanatçı kadınların sıcak kahkahaları hala kulaklarımdaydı. Sanki her adımda kumaşların renkleri ve işlemeli desenler gözlerimin önünde yeniden canlanıyordu. Bizim için bu ziyaret sadece birkaç yerel kıyafet görmekten ibaret değildi. İranlı kadınların yetenekli ellerinin sanatıyla iç içe geçmiş bu toprakların tarihinin ve kültürünün kalbine kısa bir yolculuktu. Otele dönerken bu ziyaretin sıradan bir atölye ziyareti olmadığını düşündüm. Dikiş makineleri ve rengarenk ipliklerin arasında bu şehrin kültürünün atan kalbiyle karşılaşmıştım. Kumaşlara desenler işleyerek geçmişten bugüne bir hikaye getiren ve geleceğe aktaran kadınlar. Gözlerinde hem günlük işlerin yorgunluğunu hem de annelerinden ve büyük annelerinden hediye olarak aldıkları mirası yaşatma tutkusunu görebiliyordunuz. Bu sanatın nereden geldiğini ve ne kadar değerli olduğunu asla unutmayalım diye kimliklerini ve tarihlerini özenle ve sevgiyle kumaşlara işlediler. Kendi kendime belki de bu gezinin asıl hatırasının o rengarenk kumaşlar veya çektiğimiz fotoğraflar değil, bu bağ ve gurur duygusu olduğunu düşündüm. Bu hatıra herhangi bir anıt veya hatıradan daha kalıcı. Bu ziyaret sıradan bir ziyaret değildi. Kültürlerini sanatlarıyla yaşatan kadın sanatçıların dünyasına bir yolculuktu. Otele vardığımızda bugünün hayat günlüğüme cesur ve kalıcı bir çizgiyle kaydedilecek o güzel günlerden biri olduğunu hissettim. Bazı günler sıradan bir anıdan öteye geçer. Varlığınızın bir parçası olurlar. Bugün tüm renkleriyle, sesleriyle ve gülümsemeleriyle zihnime kazındı. Yıllar sonra Kermanşah adını duyduğumda bu eski sokakları, bu kadın sanatçıları ve bu hayat dolu anları hatırlayacağımdan eminim. Yolculuğumuz devam ediyor. Ancak seyahat günlüğümüzün bu kısmının benim için her zaman özel ve değerli kalacağını biliyorum. Her zaman olduğu gibi İran Hanım podcastini dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu tatlı yolculuğun deneyimlerinin anlatımı sizin için de ilgi çekici olur. Kermanşah seyahat günlüğü devam ediyor ve bir sonraki bölümde size Kermanşah'ı ve güzelliklerini tekrar anlatacağım. Podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, esen kalın, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yaşam öyküsüne devam etmek istiyoruz. Geçen bölümlerde anlatıldığı üzere İslam peygamberi davetini aleni ettikten sonra bu çağrı yeni bir merhaleye girdi. Bundan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şirk ve putperestlikle aleni bir şekilde mücadele etmeye başladı. İslam peygamberi kendisini tedrici bir şekilde ve semavi vahiy yoluyla nazil olan Kur'an-ı Kerim ayetlerini beyan ederek insanların ilgisini İslam dinine çekiyordu. Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Resulullah Efendimizin kesin mantığı ve iyi ahlakı o kadar çekici ve etkileyiciydi ki birçok insan ilk karşılaşmalarda o hazretin etkisi altında kalıyordu. Öte yandan İslam peygamberinin aleni hareketi yayılmaya başladıktan sonra Kureyş kafirlerinin açık gizli muhalefetleri başladı. Mekkeli kafirler ve müşrikler yeni yeni ayakta duran İslam dininin ilerlemesini her ne pahasına olursa olsun engellemeye çalışıyordu. Bu doğrultuda müşrikler en başta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme yönelik baskılarını arttırmaya başladı. Mekkeli kafirler ve müşrikler yeni yeni ayakta duran İslam dininin ilerlemesini her ne pahasına olursa olsun engellemeye çalışıyordu. Bu doğrultuda müşrikler en başta Allah Resulüne yönelik baskılarını arttırmaya başladı. Müşrikler İslam peygamberiyle alay ediyor ve türlü iftiralar atıyor ve o hazreti sihirbazlık ve hatta mecnun olmakla suçladı. Arsız müşrikler Resulullah Efendimizin üzerine çöplerini atmaya başladı ve onu görünce hakaretler yağdırarak taşladı. Gerçekte müşrikler bu gibi tacizleriyle Allah Resulünü bezdirmek ve inzivaya çekilmesini sağlamak istiyordu. Her halükarda müşriklerin İslam nurunu söndürmeye yönelik geniş çapaları Müslümanlar için büyük kısıtlamalara neden oluyordu. Fakat tüm bu baskılara rağmen Allah Resulü'nde en ufak bir geri adım veya vazgeçmek gibi bir durum göze çarpmıyordu. İslam peygamberi büyük bir sabır ve metanetle tüm zorluklara göğüs geriyordu. Yüce Allah da Kur'an-ı Kerim'de peygamberini teselli ediyor ve sabırlı olmaya ve direnişe davet ediyordu. Öte yandan müşrikler Müslümanlara karşı hiçbir tacizden veya işkenceden veya tehditten çekinmiyordu. Müşrikler mümin insanları ve özellikle yeni yeni İslam dinini seçen köleleri işkence ediyordu. Müşrikler yakaladıkları Müslümanları kırbaçlıyor, darp ediyor ve bazen onlar çıplak halde sıcak kumun üzerinde yatırıyor ve tevhidden el çekmeleri için işkence ediyordu. Ancak Müslümanlar her türlü tacize ve işkenceye katlanıyor fakat tevhid inancından el çekmiyordu. Müslümanların arasında işkence edilenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyordu. Bunlardan biri de Habeşistanlı köle Bilal idi.
Bilal, Ümeyye bin Halef'in kölesiydi. Ümeyye, Bilal'ın İslam dinini benimsediğini ve Müslüman olduğunu öğrenince onu açık alanda ve halkın gözü önünde işkence etmeye başladı. Ümeyye Bilal'ı Mekke'nin etrafındaki sıcak kumların üzerinde yatırdı ve göğsünün üzerinde büyük bir taş koydu ve ardından Bilal'den Muhammed'e ve Allah'ına iman etmekten el çekmesini istedi. Ancak Bilal tek bir sözcüğü sürekli tekrarlıyordu. Allah birdir, Allah birdir. Bilal işkencenin altında asla teslim olmadı. Sonunda Mekkeli zenginlerden biri onu satın aldı ve özgürlüğüne kavuşturdu. Bilal özgür olduktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin en yakın sahabelerinden biri oldu. Ammar da annesi Sümeyye ve babası Yasir'le birlikte müşriklerce uzun süre işkence edildi. Sonunda Sümeyye ve Yasir ağır işkencelerin altında şehit düştü. Fakat hiçbiri Allah'a imanından vazgeçmedi. Gerçekte Müslümanların kalbi her türlü işkence ve baskıya direnecek kadar Allah ve Peygamberinin sevgisiyle dolup taşmıştı. Bu gibi acı olaylara şahit olan Allah Resulü, Müslümanların yaşadığı bu sıkıntılardan ötürü çok üzgündü. Ancak Kur'an-ı Kerim'in yürekleri ısıtan ayetlerinden ilham alarak müminleri direniş ve sabırlı olmaya davet ediyor ve zafer vaat ediyordu. Buna karşın Müslümanlara yönelik baskı ve işkencelerin sürekli arttığını ve artık katlanmaz hale gelmeye başladığını gören Allah Resulü, Yüce Allah'ın emri üzerine Müslümanlardan Habeşistan'a hicret etmelerini söyledi. Gerçekte bu karar Müslümanlar için bir sürü müşriklerin işkence ve tacizlerinden korunmaları için bir çözümdü. Bu emrin üzerine Müslümanlardan bir grup, Kureyş müşriklerinin taciz ve işkencelerinden korunmak ve dini vecibelerini yerine getirmek amacıyla Mekke'den hicret etti. Söz konusu Müslüman grubu gizlice Habeşistan'a doğru yola çıktı. 10 veya 15 kişiden oluşan grupta 4 Müslüman kadın da yer alıyordu. Bu hicret, Bi'setin 5. yılının Recep ayında gerçekleşti. Daha sonraları Habeşistan'a daha önemli bir göç dalgası gerçekleşti. Bu grubun başında ise Cafer bin Ebu Talib yer aldı. Müslümanların Habeşistan'a göç ettikleri ve kurtuldukları haberi Mekke liderlerine ulaşınca büyük öfke duymaya ve aynı zamanda Müslümanların Habeşistan'a nüfuz etmelerinden kaygılanmaya başladılar. Mekkeli müşrikler iki kişiyi temsilci olarak seçti ve pahalı hediyelerle beraber Hristiyan olan Habeşistan kralı Necaşi'ye göndererek Müslüman göçmenlerin Mekke'ye iade edilmesini istedi. Mekkeli müşriklerin temsilcileri Kral Necaşi'nin sarayına vardıklarında pahalı hediyelerini sunduktan sonra olayı şöyle anlattı. Ey kral! Bizlerden bir grup akılsız ve düşüncesiz genç, atalarımızın yolunu bırakmış ve yeni bir dine inanmıştır. Bu inanç ne sizin ne de bizim atalarımızın inancı ile örtüşür. Bu grup gençler de sizin ülkenize kaçmış ve bu topraklarda var olan özgürlüğü kötüye kullanmaya başlamıştır. Bizim kavmin büyükleri sizden bu grubu kendi topraklarınızdan ihraç etmenizi ve kendi ülkelerine iade etmenizi istiyor. O sırada sarayda hazır bulunan bazı vezirler ve yetkililer de müşriklerin temsilcilerinin sözlerini doğruladı ve Kral Necaşi'den göçmen Müslümanları onlara teslim etmesini ve onlar da Müslümanları Mekke'ye geri götürmesini istedi. Ancak Habeşistan'ın akıllı ve adil hükümdarı büyük bir tedbir ve akılcılık örneği sergileyerek şöyle karşılık verdi. Ben asla ülkeme sığınan insanları araştırmadan bunlara teslim etmem. Önce onların hakkında araştırma yapmalı. Eğer bu iki temsilcinin onların hakkında söyledikleri doğru ise o zaman onları bu iki temsilciye teslim ederim. Böylece Kral Necaşi göçmen Müslümanları sarayına çağırdı. Müslümanlar Kral Necaşi'nin düzenlediği meclise katıldı. Meclistekiler kral Müslümanlara nasıl davranacağını merakla bekliyordu. Kral Necaşi Müslümanlara sordu. Sizin inancınız nedir ki ne atalarınızın inancı ne de bizim Hristiyanlık olan inancımız gibidir? Müslümanlar arasında Cafer bin Ebu Talib öne geldi ve şöyle anlattı. Ey kral! Biz bir avuç cahil ve putperest insanlardık. Murdar eti yerdik, sürekli çirkin amellerde bulunurduk. Akrabalarımıza saygı duymazdık. Komşularımıza kötü davranırdık. Güçlü olanlar zayıf olanları ezerdi. Bizim günümüz böyle geçiyordu ta ki Allah-u Teala aramızdan birini peygamber olarak seçti. Biz onun soyunu biliyorduk ve o dürüstlükte, emanetdarlıkta ve pak olmakta parlak mazisi olan biriydi. Bu peygamber bizi tevhide davet etti, putlara tapmayı tenkit etti ve bize dürüst ve emanetdar olmayı ve akrabalarımıza ve komşularımıza iyi davranmayı tavsiye etti. O bizden kötülüklerden, kan akıtmaktan, fuhuştan, zorbalıktan ve yetimlerin malını gasp etmekten sakındırdı. O bize yegane Allah'a tapmayı ve ona ortak koşmamayı öğretti. O bizi namaz, zekat ve oruca emretti. Cafer bin Abdullah sözlerini şöyle sürdürdü. İşte bu yüzden biz de onu tasdik ettik ve ona iman ettik ve böylece yegane Allah'a tapmaya başladık. Biz Yüce Allah'ın bize haram kıldığı her şeyden uzak durduk ve helal saydıklarını benimsedik. Bu yüzden Kureyş bize düşman kesildi. Onlar bizi taciz ve işkence etti ve bizden inancımızdan el çekmemizi ve yeniden putlara tapmamızı istedi. Biz de Kureyş'in zulmüyle karşılaşınca inancımızı korumak için sizin ülkenize sığındık ve şimdi sizin ülkenizde kimse bize zulmetmemesini umuyoruz. Cafer bin Ebu Talib'in sözleri çok açık ve çok güzel ve çok etkiliydi. Öyle ki Kral Necaşi Cafer'den eğer hatırlayabiliyorsa peygamberin semavi kitabından bazı ayetleri tilavet etmesini istedi. Cafer bin Ebu Talib Kur'an-ı Kerim'in Meryem suresinin ilk ayetlerini okudu ve İslam dininin Hazreti Meryem'in pak olduğu ve Hazreti İsa aleyhisselamın Allah'ın peygamberi olduğu ile ilgili görüşünü beyan etti. Kral Necaşi, Kur'an-ı Kerim ayetlerini duyar duymaz gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Mecliste hazır bulunan papazlar da ağladı. Kral Necaşi şöyle dedi, Allah'a andolsun hak budur. Sizin peygamberinizin getirdiği inançla İsa bin Meryem'in getirdiği inancın ikisi de aynı kaynaktan kaynaklanıyor. Gönlünüz rahat olsun, ben sizi asla bu iki kişiye teslim etmem. Kureyş temsilcilerinin düşündüğünün aksine o meclis, Müslümanların lehine ve müşriklerin aleyhine sonuçlandı ve iki müşrik eli boş geri dönmek zorunda kaldı. Ertesi gün Kureyş temsilcilerinden Amr ibn As, Kral Necaşi'nin yanında geldi ve şöyle dedi, Ey kral! Bu akılsızlar İsa hakkında tuhaf şeyler söylüyorlar. Öyle ki bu sözler sizin görüşlerinizle örtüşmüyor. Siz birini onlara gönderin ve onların İsa hakkında ne düşündüklerini sorun. Kral Necaşi Müslümanları temsil eden Cafer bin Ebu Talib'den Hazreti İsa Mesih hakkında ne düşündüklerini sordu. Cafer bin Ebu Talib şöyle karşılık verdi. Biz Hazreti Mesih Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna inanıyoruz. Ondan kaynaklanan ve Meryem'e sunulan bir ruh olduğuna inanıyoruz. Kral Necaşi, Cafer'in bu sözlerinden çok hoşnut oldu ve şöyle dedi. Hak söz senin söylediklerindi. Necaşi, Müslümanların inancını takdir etti ve onlara şöyle dedi. Siz gönlünüz rahat. Habeşistan'ın neresine gitmek istiyorsanız gidin ve bilin ki bizim korumamız altındasınız. Kral Necaşi, Kureyş'in hediyelerini onlara iade etti ve böylece Müslümanlar Habeşistan'da huzur ve güven içinde yaşamaya başladı. Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sona geldik. Yeniden buluşuncaya dek esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizden bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Birlikte dinleyelim.
Bilindiği üzere su kaynakları uygarlıkların şekillenmesi ve oluşmasında önemli role sahiptir ve toplulukların geleneklerinde bu konuya özel önem verilmiştir. Hatırlanacağı üzere geçen sohbetlerimizde suyun İran kültürü ve medeniyetiyle güçlü bağları olduğunu belirterek İranlıların inançlarında suyun değeri ve konumunun küçük bir parçasından söz ettik. Bugünkü sohbetimizde ise dünyada diğer uygarlıklarda suyun konumunu ve bu hayati unsurun uygarlıkların oluşması ve yok olmasındaki etkisini inceleyeceğiz.
Sosyal tarihin en önemli konularından biri insan topluluklarının doğal kaynaklarla olan ilişkilerinin anlaşılmasıdır. Uygarlıkların oluşması, gelişmesi ve hatta yok olması onların doğal kaynaklarına karşı tutumu ve kullanışı ile doğrudan bağlantılıdır. Tabii ki doğal kaynaklar kendiliğinden bir uygarlık oluşturup veya yok edemez. Önemli olan ise bir uygarlığın, tıpkı insani gruplardan oluşan bir sosyal kurum gibi, kendi sosyal düzeni, kültürü ve kurumlarını elindeki maddi kaynaklara istihraç, üretim ve çoğaltılma yöntemlerine dayanarak kurmasıdır. Başka bir ifadeyle, her uygarlık, çevresinde maddi olan ve olmayan kaynaklar konusu ve onları istihraç ederek kullanma babında bir düşünce ve duygu düzenidir. Eğer bu konu coğrafi determinizm ve tarihi ham materyalizmle sonuçlanmazsa, uygarlıkların şekillenmesi ve doğal kaynaklarla bağlantısında önemli ve anlamlı bir ilişkiyi gösterebilir. Bu alanda karşılaştırmalı çalışmaların sonucu bir toplum ve su kaynakları arasındaki dengenin bozulması sonucu nasıl bir krizin yaşandığı ve hatta birçok örnekte bir uygarlığın yok oluşunu gösteriyor. Bu alanda en değerli eserlerden biri uygarlıklar ve su kaynakları arasındaki bağları ele alan Liza Lucero kalemiyle su ve ritüeller, klasik Maya hükümranların yükselişi ve düşüşü eseridir.
Lucero bu eserinde Mayalar uygarlığında hükümdarların elinde olan su ve su kaynaklarının onların siyasi güçlerinin nüfuzu ve alanı ile direkt bağlantılı olduğunu gösteriyor. Mayalların çeşitli bölgelerde inşa edilen saraylar ve büyük binaları aslında insanları kurak mevsimlerde bir güç kaynağı çevresinde toplayan rekabet havzalarıdır. Mayaların toplumsal ve siyasi münasebetleri ise giderek o bölge çevresindeki ormanlıklarda mevsimsel olarak suyun azalmasından etkilendi ve su meselesi sadece halkın iskan meselesine değil onların tarımsal metotlarını da etkisi altına aldı. Su kontrol döngüsü ve askeri ve iktidar gücünün artması, hükümranların su kaynakları ve tarım arazilerine daha fazla bağlanmalarına da sebep oldu. Sonraki dönemlerde yaşanan gelişmeler, su krizinin hükümranların iktidarlarını kaybetmelerine ve çiftçilerin de başka bölgelere göç etmelerine sebep oldu. Böylece su kaynaklarındaki değişiklik, bu bölgede büyük medeniyetler ve uygarlıklarda değişikliklerin yaşanması ve yerleşim alanların yer değiştirmesine de sebep oldu.
Tahran Radyosu.
Liza Lucero söz konusu kitapta Maya ve buna bağlı uygarlıkların kaderini ve onların su kaynaklarına olan bağlılıklarını göstermeye çalışıyor. Lucero, su kaynaklarının kontrol edilmesi, korunması, depolanması ve kontrol altına alınması için oluşturulan teknolojinin suyu nasıl bir güç kaynağına dönüştürdüğünü, bir uygarlığın nasıl geliştiğini ve su kaynakları kıtlığının da Mayalar bölgesinde medeniyetlerin yok olmasına neden olduğunu gözler önüne seriyor. Tarih arenasında uygarlıkların birçoğu gençlik, orta yaşlılık ve ihtiyarlık dönemiyle oluşarak geliştiği ve yok oluş yolunu kat ettiğini gösteriyor. Söz konusu medeniyetlerin yok oluş sebeplerinin tarihi bize onların zuhur ve düşüşlerinin doğal şartlardan farklı bir açıdan ele alındığını gösteriyor. Halbuki uygarlıkların ortaya çıkışı ve yok oluşlarının iklim şartları açısından incelenmesi ki tarihçiler ve yazarların gafletine uğramış birçok gizli açıyı ortaya çıkarabilir.
Günümüzde olaylara su ve iklim açısından yaklaşmak, dünyada yaşanan olayların sebeplerini araştırırken sadece anormal olaylara bakmayan tüm araştırmacıların ortak dilidir. Öyle ki artık insanların göç etmeleri ve sosyal değişikliklerin iklim değişikliği ile ilişkili olduğu konusunda hiç şüphe yok. Zira iklim değişikliği uygarlıkları beslerken aynı zamanda onların yok olmasında da etkilidir. Tahran Üniversitesi Doğal Coğrafi Öğretim Üyesi Dr. Kasım Azizi'ye göre dünya tarafından medeniyet için kabul edilen bir tanım yok. Dr. Azizi şöyle diyor. İlgili metinlerde medeniyetler, kentler, gıda maddeleri ve ürünlerine depolama, sulama sistemleri ve yoğun tarım gibi altyapılara sahip olan toplumlara denirdi. Böylece onlar mekan açısından bağımlı oldukları nedeniyle iklim değişikliği ile birlikte daha iyi bir iklime ulaşmak için yer değiştirmek veya alternatif beslenme ürünlerine geçmek zorunda değillerdi.
Dünya tarihinde çeşitli unsurlara dayalı altyapılarından muazzam bir ağ şebekesini kurumsallaştıran her medeniyet, kalıcı ve daha uzun ömürlü olmuştur. Tarihin en tanınmış medeniyetleri sayılan Mısır, Çin, Roma ve İran gibi büyük medeniyetler, iklim stratejik coğrafya açısından uygun ortam ve altyapılara sahip olmuşlardır. Medeniyetleri araştıranların görüşüne göre, uygarlıkların ortaya çıkması ve düşüş süreçleri onların ilgi ve araştırma sonucu kazanımlarını savaş, toprak genişletme ve rakiplerine üstünlük sağlama ve benzeri konulara yatırım yaptıklarını gösteriyor. Fakat savaş, üstünlük, toprak genişletmek ve iklim değişiklikleri arasında derin ilişkiler mevcuttur. Sümer uygarlığı ve kültürü bereketli hilal ya da münbit hilal olarak bilinen bölgenin güneyinde olan sulama sistemlerinin gelişmesi sonucu, siyasi örgütlere odaklanma ve çalışma gücünün profesyonelleşmesi sonucu doğdu. Kuraklık dönemi geride bırakma ve tecrübesi, tahılları depolamak için daha iyi bir teknolojiye ulaşma ve su depolamak için yeni kuralların uygulanmasına sebep oldu. Öyle ki bu ilerlemeler kuraklık dönemi ve sonrasında merkezi milletler ve sınıflanmış toplumların ortaya çıkmasına sebep oldu ve milattan 2300 yıl önce günümüz Bağdat'ın yakınlarında Akkad kentinde ilk dünya imparatorluğu gelişti.
İklim değişikliği uygarlıkların yaşam tarzında ve yapısında da etkili oldu. Merkezi bir hükümetin denetimi altında birleşmek ve günümüz düzene sahip olmadığı halde toplumların sınıflandırılmasının tümü iklim değişikliğinden de etkilendi. Bu konuda bir diğer örnek ise büyük oranda Orta Çağ'ın iklim bozukluğuna borçlu olan Batı Avrupa kültür ve uygarlığın oluşmasıdır. Bu örnekte Kuzey Atlantik salınımı uzun süre pozitifti ve iklim değişikliği ise Avrupa'da feodallerin liderliğini yaptı, burjuvazi düzeninde temel rol oynadı. Eğer ekonomik açıdan tarımcılığı Avrupa medeniyetinin gelişme sürecinde temel alırsak, pozitif iklim değişikliğinin bu medeniyetin oluşması ve gelişmesinde büyük etkisi olduğu ortaya çıkar.
Böylece asırlar boyunca akan suların büyük tarımsal keşifler, yatırım ve hatta büyük imparatorlukların oluşmasına vesile olduğu söylenebilir. Buna ilaveten nehirlerin birçok hikaye, şiir ve insani inancın oluşmasında önemli rolü olmuştur. Aslında akan suların yolları ve kıyılarının yerel kültürden aşçılık ve diğer insani etkinliklerden kendi içlerinde birçok sır barındırdığı gerçeği inkar edilemez. Hiç şüphesiz bazı uygarlıkların sürmesinin en önemli sebebi ise onların suya kolaylıkla ulaşmalarıdır. Bu sular onlara içme suyu sağlarken aynı zamanda da tarım, ticaret, taşımacılık ve hatta savunmada bile anahtar rolü olmuştur. Roma, Mısır ve Vientiyan imparatorlukları gibi uygarlıkların tümü suya kolayca ulaşmaları nedeniyle kuruldu. Bu sebepten dolayı da hayatlarına devam ederek topraklarını genişlettirebildiler. İran'da da Fars uygarlığı gibi büyük medeniyetler Sivend ve Kor nehirlerinin yanı başında veya Şuş medeniyetinin de Dez ve Karun nehirleri kıyısında kuruldu. Tarih, büyük medeniyetlerin arkasında suyun büyük rolü olduğunu açıkça gözler önüne sererken yapılan tahminlere göre 3. milenyumda insanın ilerlemesi ve kalkınması için suyun hayati önem taşıyacaktır.
İnsanların göç etmeleri ve sosyal değişiklikler iklim değişikliği ile yakından ilişkisi vardır. Eskiden siyasi coğrafya adlarında coğrafi cebire göre insanlar her şeyin doğanın etkisinde olduğunu düşünürdü. Başka bir ifadeyle doğanın insana yaşam biçimini de dayatıyordu. Aslında insanın yaşamı eskiden yani modern teknolojinin olmadığı dönemde çevre faktörlerinden çok etkilenirdi. Fakat günümüzde böyle düşünmüyoruz. Zira modern teknoloji ile hatta büyük masraflarla insan Güney Kutup'ta bile yaşayabilir.
Değerli dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünün sonuna geldik.
Muhterem dinleyiciler, programlarımızı Tarih Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası. Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin 5. bölümünde sizlerle beraberiz. Bugün aile temelinin pekişmesinde sevgi ve dostluk üzerinde durmak istiyoruz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde aile ocağının temellerinin güçlenmesinden söz ederken, eş seçiminde eşlerin eşitliği ve benzer seviyede olmalarından, ayrıca eşlerin ahlak ilkelerine bağımlılığı, şer'i hükümlere uymaları, hüsnü ahlak, hoşgörü ve fedakarlık gibi ilkeleri gündeme getirdik. Bugün ise aile temellerinin pekiştirilmesi, sevgi ve dostluk bağlarını anlatmak istiyoruz.
Sevgi her zaman insanların ilişkilerinin kıvamına ve sürekliliğine vesile olmuştur. Gerçekte insanların şerefi sevgiye ve saygı göstermeye bağlıdır. Fransız biyolog ve Nobel Barış Ödülü sahibi Alexis Carrel'in İnsan Bilinmeyen Mahluk adlı eserinde belirttiği üzere insanları bir arada tutan şey sevginin cazibesidir. Sevgi, yerkürenin çekim gücü gibi gezegenler arası istikrarı ve mahluklar arasındaki dengeyi koruduğu gibi insanlar arasındaki dengeyi ve istikrarı korur. Kuşkusuz sevginin içinden çıktığı bir ailede oldukça zararlı facialar yaşanır ve bunun acı sonuçları aile ocağının çökmesi ve çocuklar için şiddete yönelme veya depresyona sürüklenme gibi durumlar olacaktır. İmam Sadık Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Karı koca arasındaki ilişkilerde erkeğin kadının sevgisini kazanmak için 3 önemli görevi yerine getirmesi gerekir ve bunlar karısına karşı hoşgörü, iyi davranma ve iyi ahlakla davranmasıdır. Kadın da eşiyle karşılıklı ilişkisinde 3 özellik olan aşk ve sevgi ifadesi, yükümlülük ve onun gözünde hoş görünmeyi yerine getirmesi gerekir.
İnsanoğlu dostluk ve sevgiye muhtaçtır. Eşlerin evde birbirine sevgi beyanında bulunması, aile iç ilişkilerin güçlenmesinde etkilidir. Bu konuda İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Koca eşine sevgiyle baktığında ve karı kocasına sevgiyle baktığında Allahu Teala da onlara rahmet gözüyle bakar. Rivayetlere göre Allahu Teala iki eşin arasında sevgi bağları bulunmasını ve birbirinin yanında huzurlu yaşamasını ister. Kuşkusuz huzurlu ve sevgi dolu bir ortam ailenin bekası ve gelişmesinde en güçlü etkendir. Bu yüzden karı koca evde huzurun hakim olması, birbirlerine ve aile fertlerine karşı sevgileri her geçen gün daha da güçlenmesi için çalışmalıdır. Çünkü gerçekte çiftlerin karşılıklı sevgi duyguları aile için çalışma ve çaba harcama duygusunu güçlendirirken yaşam mücadelesinde zorluklara katlanmayı kolaylaştırır. İmam Cafer Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ne zaman birini seviyorsan onu bu sevgiden haberdar et. Çünkü bu durum aranızdaki dostluğu daha da güçlendirir. Güçlü ve makul temellere dayanan ve ifade edilmesinde müsamahakarlık edilmeyen aşk ve sevgi, hiç kuşkusuz aile temelinin güçlenmesinde belirleyici rol ifa ettiği gibi aileye huzur ve istikrar armağan eder.
İslam dini açısından aile temelini güçlendiren bileşenlerden biri rahmet ve dostluktur. Kur'an-ı Kerim'de çiftler arasındaki ilişki de rahmet ve dostluk sözcükleriyle ifade edilmiştir. Yüce Allah Rum suresinin 21. ayetinde şöyle buyurur. Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de onun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. Bir başka ifadeyle sevgi ve merhamet, safa ve samimiyet, çiftleri birleştiren en önemli ve en etkili etkenler sayılır. Bu tür ailelerde yetişen çocuklar anne ve baba sevgisinden yeteri kadar yararlanır ve sonuçta duygusal alanda boşluğa düşmez ve böylece sahte sevgilere kanmaz.
Ebeveynler evlatlarına yönelik sevgileri yüzünden onların saadet ve mutluluğu için ellerinden gelen tüm çabalarını harcarlar. Çünkü aile içinde tüm hoşgörülerin temelini sevgi oluşturur. Burada akla gelen soru ise acaba sadece içten gelen sevginin yeterli olup olmadığı sorusudur. Kuşkusuz sevgi içten ve kalpten gelen bir duygudur ve bu yüzden açıkça beyan edilmesi gerekir. Yani insan sevdiğini sevgi gösterisinde bulunarak açığa vurmalı ve göstermeli. Böylece sevdiği kimseye hissedilir ve anlaşılır hale getirmelidir. Sevginin ifadesi ve açığa vurulması için çeşitli yollar vardır ki bu yollara örneğin geçmişteki tatlı anıları hatırlatmak ve gözden geçirmeyi, hediye vermeyi, sevgiyle bakmayı, güzel ifadeler kullanmayı, işbirliği ve birlikteliği artırmayı, ben eksenli olmaktan ve kavgadan ve sürtüşmeden kaçınmayı, dostluk ve yumuşak davranmayı ve tatlı dillik olmayı örnek vermek mümkün.
Öte yandan aile fertlerinin birbirlerinin hak ve sorumluluklarını bilmesi de aile temelinin güçlenmesinde etkili bir etkendir. Kuşkusuz aile fertlerinin birbirine karşı bazı hak ve sorumlulukları vardır ki buna ebeveynin evlatları üzerindeki hakkı, evlatların ebeveynler üzerindeki hakkı, anne ve babanın tüm aileye karşı sorumluluğu ve karı kocanın birbirine yönelik hak ve sorumlulukları örnek verilebilir.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını ekten alan sohbetimizin bir diğer bölümünün de sonuna geldik. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.